Herkese merhaba, Mördüren Kafayı dinliyorsunuz. Ben Ufuk.
Ben de Burak.
Nasılsın Burak?
İyiyim Ufuk, sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Bu kadar. Ne yapayım ben şu an? Ne diyorduk ya?
Sabah köründe geldi, kayıt alıyoruz. İğrenç bir yaz sabahında.
Böyle mi diyeyim?
Dedim valla. Eteğimdeki taşları döktüm. Nefret ediyorum yazdan. Özellikle de yaz sabahlarından nefret ediyorum.
Evet, ben o zaman patron isimlerini okuyarak başlayayım çünkü ne diyeceğimi bilmiyorum. Şu anda sabahın köründeyiz gerçekten. Benim sürekli bölüm kaydetmeyi ertelemem sebebiyle sabahın körüne ayarlayabildik Burak'la anca. Evet, ben yeni patronlarımızı okuyayım. İdil gelmiş. Merhaba İdil, hoş geldin. Fethi gelmiş aramıza. Teşekkür ederiz Fethi, bizi desteklediğin için. Ve Asya katılmış. Hoş geldin Asya diyeyim isterseniz. Hoş geldin Asya.
Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz bizi desteklediğiniz için.
Evet Burak. Söz sende. Benim söyleyecek hiçbir sözüm yok. Sabahın köründe gerçekten. Anlat.
Ayılamadım. Bir şey olmuş sana.
Ben malım şu anda gerçekten.
Bugün bir dinleyici önerisi yapacağız.
Evet. Kimlerin önerdiğini ben hemen söyleyeyim sana. Senin önünde açık mı?
Hayır.
O zaman ben söylüyorum hemen. Artemis Hera kullanıcı isimli dinleyenimiz ve John Titor 06. Teşekkürler önerdiğiniz için.
Önerileri de Papin kardeşlerdi. Daha önce duymuş muydun isimlerini Ufuk?
Hayır, duymadım. Yani önerilirken duymuştum ama bir fikrim yok.
Ünlü iki kardeş. Kötüler.
Direkt kötüler diye başlamam.
Yani evet kötüler. Kötü şeyler yaptılar ama biraz derin, biraz düşündürücü sabahın köründe. Şimdi Papen kardeşler, iki kız kardeşler. Kristin Papen ve Lea Papen. Kristin büyük kardeş. Kristin 8 Mart 1905'te doğmuş. Lea da 15 Eylül 1911'de doğmuş. Bu eski zaman davası bir de. Ve
Evet,
Fransa'dayız bu arada.
yıldan anlayabildim Burak'cığım eski zamanlar olduğunu.
Evet, de Fransa'dayız bugün. Annelerin adı Clemence Dere. Babaları da Gustave Papin. Le Mans şehrinde yaşıyorlar. Kristin ve Lea'nın bir tane daha büyük kardeşleri var. O da Emilia. Şimdi Clemence ve Gustav kötü ebeveynler, bayağı kötüler. Kötü de bir evlilikleri var. Bu çocuklara berbat bakıyorlar ki zaten uzun bir süre de bakmıyorlar. Şimdi Gustav'la Clemence 1901 yılında evlenmişler. Evlenmeden önce sevgiliyken yani Gustav Clemence'in onu aldattığını düşünüyormuş. Ve aldatıyor. Patronuyla aldatıyor onu Clemence. Evlendikten sonra da evlenmeleri sebebi de Emilia'ya hamile kalıyor Clemence. O yüzden evleniyorlar. Emilia doğduktan sonra da Clemence Gustav'ı aldatmaya devam ediyor. İlişkisine devam ediyor. Gustav bu yüzden başka bir şehre taşınmaya karar veriyor. Ve Clemence'a bunu söylüyor. Clemence da diyor ki hani taşınmaktansa intihar ederim. Bu yüzden taşınmıyorlar. Ve Gustav bir alkolik. Çok daha fazla içmeye de başlıyor.
Niye taşınmak istemiyor ki?
Sevgilisinden ayrılmak istemiyor. Öyle düşünüyoruz. O yüzden taşınmak istemiyor. Çift mütemadiyen kavga ediyor. Çift mütemadiyen kavga ediyor. Anlaşamıyorlar. Şu an sadece Emilia var bunlar olurken. Ama Le Mans şehrine de taşınıyorlar sonunda. Emilia ile birlikte üçü. Kristin doğuyor Le Mans'da. Dediğim gibi 8 Mart 1905 tarihinde. Kristin doğar doğmaz halası ve eniştesine veriliyor. Hani onlar yetiştirecek Kristin'i. Kaynaklarda bunun için genelde şey diyorlar, Clemence'in yetersiz bir anne olması yüzünden diyorlar. Ama hem sanırım maddi bir boyutu da var. Doğar doğmaz Kristin halası ve eniştesine veriliyor. Bunun sebebi kaynaklarda hep böyle şey diye geçiyor. Clemence'in yetersiz bir anne olmasından ötürü diye geçiyor. Gustav'ın ismini anan yok. Ve aynı zamanda hani parasal sıkıntılar da galiba işin içinde. Ama bunları da şey için söylemiyorum. Berbat ebeveynler birazdan göreceksin zaten. Ama hani kaynaklarda hep böyle geçiyor tam olarak. Yani işte biliyorsun çocuk yetiştirmek sadece ananın görevi olduğu için Clemence yetersiz bir anneymiş. O yüzden çocukları vermek zorunda kalmış diye geçiyor. Yani hani bunu Clemence'ı aklamak için falan demiyorum da ne de yani. Şimdi Kristin 7 sene kadar halası ve eniştesiyle yaşıyor. Ve Kristin halası ve eniştesiyle yaşarken bayağı mutluymuş. Her şey yolundaymış. Lea dediğim gibi 15 Eylül 1911 tarihinde doğuyor. Lea da doğar doğmaz dayısına verilmiş. Dayısı ama kısa bir süre sonra hayatını kaybetmiş. Bu yüzden Lea ebeveynleriyle yaşamaya geri dönüyor. Şimdi aynı zamanda da yani yine aşağı yukarı aynı zamanlarda da Kristin eve geri geliyor. Ebeveynlerin yanına. Ama Kristin ve Lea ebeveynleriyle fazla yaşamıyor Ufuk. Clemens iki kardeşi Bon Pastor Katolik yetimhanesine yolluyor. Yetimhaneye yolluyor çocukları. Bu yetimhane biraz ünlü bir yetimhaneymiş. Kötü bir namı varmış. Çünkü çocuklara disiplin verme bahanesiyle çok hani zalimce davranıyorlarmış. Biliniyormuş bu. Bir de
şiddet
o zaman...
Şiddet mi görüyorlar?
Evet bayağı. Ve bir de bak şu an 1900'lü yılların başındayız ya. Hani o zaman böyle bir nam varsa düşün bir de ekstra kötü olur. Çünkü eski yetimhaneler zaten hepsi berbat. Kaldı ki bir de bu yetimhanenin özellikle bir ünü de var diyeyim. Ve ben buna sadece Bon Pastor Yetimhanesi de diyebilirdim. Ama her bölümde Katolik kelimesini kullanmak zorunda olduğum için Bon Pastor Katolik Yetimhanesi diye ekledim. Tam ismini verdim.
Ya bu bir zorunluluk, evet, her bölümde söylemek zorundayız.
Bu yetimhanede kızlara çok kötü davranılıyor. Düzenli olarak şiddet görüyor ve hani anladığım kadarıyla Kristin ve Lea için spesifik örnek yok. Ama bu yetimhane hakkında bazı işte hani şeyler buldum. Gazete küpürleri yıllar sonradan ama bayağı hani bu yetimhaneden çıkmış işte yetişmiş yetişkinlerin söylemleri. Yani bayağı sadistik rahibeler anlatıldı. Hani anladığım kadarıyla kötü muamele çok fazla. Ve aynı zamanda hani şey, bu yetimhanede ölen çocuklar varmış Ufuk. Enteresan şekillerde ölenler var ama herhangi hiçbir zaman bu yetimhanenin ya da bu rahibelerin başı pek belaya girmemiş. Hani camdan düşüp ölen çocuklar falan var.
Yani. Çocuklar bir de.
Evet.
Çoğul.
Ve hani şey falan var yani mesela işte bir tane kadın vardı. Anlattığına göre işte hani küçükken yatağını ıslatıyor gece. Şey tahtayla dövülüyormuş. Bu yüzden. Aa. Şimdi 1912 yılındayız. Emilia şu an ya 9 ya da 10 yaşında. Gustav Ufuk, Emilia'nın babası, ona tecavüz ediyor. 9-10 yaşında.
Allah belanı versin senin.
Clemens, Emilia'nın Gustav'ı baştan çıkardığını söylüyor. Suçlu olan çocuk yani. Evet. Bu yüzden Emilia'yı da bu yetimhaneye yolluyor. 3 kardeş, 3'ü de bu yetimhanedeler şu an. Bundan bir yıl sonra da 1913 yılında Clemens ve Gustav boşanıyor. Bundan sonra Gustav'dan bir daha haber yok. Clemens Ufuk, Clemens'in bir planı var. Şimdi bu çocukları yetimhaneye vermiş olması onlarla iletişim kesildiği anlamına gelmiyor. Hatta düzenli olarak onlarla görüşüyor. Ve hala hani ebeveyni. 15 yaşında, çocuklar 15 yaşına geldiklerinde yetimhaneden çıkacaklar ve çalışmaya başlayacaklar. Clemens'in öyle bir planı var. Emilia ama bir rahibe olmaya karar vermiş bu yetimhanede. Clemens buna itiraz ediyor. Çünkü Clemens üç çocuğu da hani çalışıp ona baksın istiyor. Clemens çalışmıyor. Ama Clemens'in itirazlarına rağmen Emilia rahip oluyor. 1918 yılında bir manastıra yerleşiyor. Bundan sonra da ailesiyle bağları tamamen kesmiş. Emilia'dan bundan sonra haber yok. Ama bu yetimhanedeyken üç kardeş çok yakınmış birbirine. Emilia kardeşlerine göz kulak olmaya çalışıyormuş diyeyim. Şimdi yetimhanede kızlara ev işleri yapmaya dayalı bir eğitim veriliyor. Kristin yetenekli bir aşçıymış. Çok çalışkanmış ama isyankar bir yanı varmış. Öyle not edilmiş. Yetimhanede bu yüzden başı çok kez belaya girmiş. İşte bela dedikleri de düzenli olarak işkenceye uğraması yani resmen. Lea da sessiz ve sakinmiş. O da çalışkanmış. Kristin kadar zeki olmadığını not etmiş garibeler. Ve şey demişler, Kristin'in etkisi altında çok fazla kalıyormuş. Öyle demişler. Yani bu rahibeler dediklerini de çok bilmiyorum, inanalım mı ama yine de ne diyebilirim. Chris de rahip olmak istemiş, Emilia gibi. Clemens karşı çıkıyor tabii ki. Ve bu sefer Clemens kazanıyor. Kristin rahibe olmuyor. Kristin önce 15 yaşına giriyor. Yetimhaneden ayrılıyor ve ev hizmetçisi olarak çalışmaya başlıyor. Le Mans'da çeşitli evlerde yatılı hizmetçi olarak çalışıyor. Bundan sonra Lea da 15 yaşına geliyor. Aynı şekilde o da çalışmaya başlıyor. Kristin ve Lea bundan sonra hep birlikte çalışacaklar. Hep hani ikimizi birden işe alır mısınız diyerek işe alıyorlarmış. Bir daha birbirlerinden ayrılmak istemiyorlarmış. Şimdi Kristin ve Lea Ufuk birbirleri dışında kimseyle arkadaşlık etmiyorlar. Hatta yani insanlarla direkt konuşmuyorlar. Sadece birbirleriyle konuşuyorlar. Yani zorunda olduğu zaman, zorunda olduklarında sadece yabancılarla bir iki kelime bir şey konuşuyorlar o kadar. Sosyalleşmiyorlar asla. Sosyal bir hayatları da yok. Ve yani kaldıkları yerden çıkmıyorlar. İleride göreceksin. 1926 yılında Lancelin ailesi için çalışmaya başlıyorlar. Lancelin ailesi oldukça varlıklı bir aile. Şehrin merkezinde iki katlı kocaman bir evleri var. Şimdi dört kişilik aileler. Rene Lanselin bu ailenin babası, bir avukat. Eşinin adı Rene'nin de Leonie Lanselin. İki tane kızları var ama büyük kızları evlenmiş ve onlarla yaşamıyormuş artık. Küçük kızları Genevieve onlarla yaşıyor. Şöyle bir. Şimdi dediğim gibi evde üç kişi yaşıyorlar. Kristin ve Lea tavan arasında bir odada yaşıyorlar. Yatılı hizmetçiler ya. Odalarında ufuk tam boy bir cam var ve kalorifer var. Buna eklemenin sebebi bu zamanın standartlarına göre bir lüks sayılıyormuş hizmetçi odaları için. Cam ve kalorifer olması.
Cam olması.
Aynı zamanda sigortalı çalışıyorlarmış. Bu bayağı lüks sayılıyormuş o zamana göre. Çünkü hani yatılı hizmetçilerin sigortalı çalıştığı çok görülmüş bir şey değilmiş.
Bir şey diyeceğim. 1920'lerde sigortalı çalışmak var mıydı ya?
Varmış. Ama işte
Oha.
ev hizmetçileri için pek yokmuş. Hatta şey, bu Lea ve Kristin'in istedikleri, hani onlar dememişler sigortalı çalışmak istiyoruz. Rene demiş ki sigortalı çalışacaksınız. Bunu da ekleyeyim. İşveren sigortalı çalıştırıyor diye onu kutladım. Bununla birlikte ama Ufuk.
Ama kesin bir ama
ama
vardır.
olmaz mı? Ama Ufuk günde 14 saat olmak üzere haftada 6,5 gün çalışıyorlar.
Gün kalmadı bu arada. Saati kalmadı. 14 saat ne?
Ve sadece yarım gün izinleri var. Başka izinleri yok.
Yazık.
Bu evde Ufuk 7 yıl çalışacaklar. Aileyle iletişimleri sıfıra yakın düzeydeymiş. Zaten dediğim gibi hani kendilerinden başka, sadece kendi aralarında konuşuyorlar ya genelde. Aileyle de bir ilişkileri yok. Hatta Rene ile bir kere bile konuşmamışlar. Bu evde çalıştıkları süre boyunca babayla. Leonie ile işte konuşuyorlar. Ama Leonie ile de hani herhangi bir ilişkileri yok. Sadece işte ev işleri hakkında falan konuşuyorlar. Leonie işte talimatlar veriyor, o kadar. Anladığım kadarıyla Genevieve ile de herhangi bir arkadaşlık ilişki falan yok. Hani yaşıtlar aşağı yukarı. Şimdi bu yarım gün izinleri pazar günü. Bu yarım günlük izinlerinde kiliseye gidiyorlar. Kiliseden sonra kalan vakitlerini de odalarında harcıyorlar. Hiç sosyalleşmiyorlar. İnsanlarla asla görüşmüyorlar. Ama bazen bir medyuma gidiyorlarmış. Arada gittikleri bir medyum varmış. Bu medyum Ufuk, Kristin ve Lea'ya bir kere demiş ki siz önceki bir hayatınızda karı kocaydınız.
Kimle kime demiş?
İki kız kardeşi işte Kristin ve Lea'ya.
Evet.
Başka bir medyum bulma vakti. Ama bu medyuma gitmeye devam ediyorlarmış. Şimdi aynı zamanda Kristin ve Lea maaşlarının büyük bir kısmını da Clemens'a veriyormuş annelerine. Clemens çalışmıyor. Leonie bunu öğrenince Clemens ile konuşup kendi paranı kazan demiş Clemens'a. Bundan sonra da Kristin ve Lea annelerine para vermemeye başlamış ve ilişkilerini de kesmişler anneleriyle. Şimdi Leonie biraz enteresan bir figür. Şöyle hani sert bir işverenmiş. Her gün beyaz eldiven giyip böyle evde işte toz kir kontrolü falan yapıyormuş. Aynı zamanda işte günde 14 saat çalışma. Ama Kristin ve Leon'un performansından çok memnunmuş. Onları işte tutmayı, hani onların işten ayrılmalarını istemiyormuş. Bu yüzden zaten mesela gidip Clemens'la falan konuşmuş. Ama dediğim gibi hani böyle bir yakınlıkları, ilişkileri yok. Şimdi Kristin ve Leon'un Ufuk, ileride de çok konuşacağız. Sevgili olduklarına inananlar var. Bazı kaynaklarda bu hani kanıtlanmış gerçek bir şeymiş gibi bahsediliyor. Bundan emin değiliz. Hatta bir iddiaya göre Leonie bir kere ikiliyi seks yaparken yakalamış. Ben buna inanmıyorum.
Kim yakalamış?
Leonie işte işverenleri iki kız kardeş seks yaparken yakalamış bir iddiaya göre. Ben buna inanmıyorum. Çünkü bence böyle bir şey tanık olsa kovardı yani. Çünkü zamanlar belli. Ama yani bir yandan da çok memnunmuş performanslarından emin değilim. Ama yani kovardı bence. Yani bu bilgiyi de vereyim. Arada böyle
Bu dedikodu nereden çıktı acaba?
ileride çıkacak göreceksin.
Tamam.
Şey ya bir de hani birbirlerinden başka kimseyle konuşmuyorlar. Boş vakitlerinde hep odalarında birlikteler falan. Şimdi Leonie'nin bazı sorunları varmış. Bunlar genel olarak depresyon diye geçiyor. Zamanlarda ötürü galiba. Hani bazı sorunları var Leonie'nin. 30'lu yılların başında başlıyor bu 1930'lu yılların. Leonie Ufuk sinirleniyor. Çok fazla sinirleniyor ve sinirini Kristin ve Lea'dan çıkarıyor özellikle. Kardeşleri fiziksel şiddet uyguladığı oluyormuş. İşlerini iyi yapmadıklarını söyleyip Kristin ve Lea'ya saldırıyormuş sık sık. Bu hani 30 yılların başında çok sıklaşıyor iyice. Kafalarını duvarlara falan vuruyormuş. Çalıştırıyormuş.
Aa.
Evet. Bir örnek var hatta elimizde Ufuk. Bir gün Kristin yeri süpürürken yerde bir kağıt parçası kalmış. Leonie bunu görünce Orko Kristin'in kolunu sıkmış ve o kadar sert sıkmış ki Kristin dizlerinin üstüne düşmüş. Yerde bir kağıt parçası kaldı diye. 2 Şubat 1933'e geldik. Hazır mısın? Bir şeyler olacak.
Ev sahiplerini öldürecekler.
Bilmem. Belki medyumu öldürürler. Niye öyle düşündün?
Niye öyle düşündüm Allah Allah ya?
Şimdi 2 Şubat 1933'te evdeki ütü bozukmuş, tamam mı? Ütü tamire yollanmış. 2 Şubat 1933'te Lea ütüyü tamirden alıp eve geliyor. Ütüyü fişe takınca sigorta atmış ve tüm evin elektriği kesilmiş. Lea ve Kristin bu kesintiyi önemsememiş çünkü evde şu an kimse yokmuş. Geceye kadar da kimse olmayacakmış. Leonie ve Genevieve alışverişe çıkmışlar. Alışverişten sonra da Rene ile buluşup akşam yemeğine gidecekler. Eve gelmeyecekler. Hani gece geç gelecekler eve. O yüzden Lea ve Kristin bu elektrik kesintisini takmamış. Leon ve Genevieve ama alışverişten sonra yüklerini bırakmak için eve giriyorlar. İşte poşetleri, torbaları bırakmak için. Kapıyı Kristin açıyor. Eve girdikten sonra Kristin neden elektrikler yok diyor. Kristin de işte şu an şeydeler. Leonie ve Kristin 1. kattalar. Hani evin girişindeler. Genevieve salonda, Lea da tavan arasında. Kristin Leonie'ye olanları açıklıyor. İşte ütü, hani, ütü bir şey taktık, şey, sigorta attı diye. Leonie de sinirlenip Kristin'e tokat atıyor.
Evet, başlasın.
Kristin bu tokattan sonra cinnet geçiriyor.
E tabi.
tabii.
Yani cinayet olacak çünkü.
Kristin ufuk yakındaki bir vazoyu alıyor ve Leonie'nin kafasına vuruyor vazoyla. Leonie bağırarak yere düşüyor. Hani bağırması üzerine Genevieve ve Lea oldukları yere koşuyor hemen. Önce Genevieve geliyor. Manzarayı görünce de Kristin'e saldırıyor Genevieve. İkili yere düşüyorlar, boğuşmaya başlıyorlar. Kısa bir süre sonra da Lea geliyor. Lea tavan arasında ya, o yüzden en son o geliyor. Lea olanları görüyor. Anladığım kadarıyla hani birkaç saniye kala kalmış sadece. Bunu görünce de Kristin yardım et diyor Lea'ya. Lea da Genevieve'in üstüne atlıyor bu yüzden. Ve Genevieve'i etkisiz hale getiriyor kardeşler. Bu noktada Leonie ve Genevieve hala hayattalar ama şey hani Leonie'nin yerden kalkacak hali yokmuş. Kafasına vurdu ya vazoyla Kristin. Genevieve'i de etkisiz hale getiriyorlar. Ufuk, Genevieve ve Leonie'yi etkisiz hale getirdikten sonra Kristin ve Lea, Leonie ile Genevieve'in gözlerine uyuyorlar elleriyle. Evet. Hala hayattalar bu arada.
Aa,
Gözlerini oyduktan
canım
sonra Kristin ve Lea, Leonie ile Genevieve ve vazo ile vurmaya devam ediyorlar. Lea ikiliye vurmaya devam ederken Kristin mutfağa gidip bir bıçak bir de çekiç alıyor. Kristin ve Lea sırayla Leonie ve Genevieve'i bıçaklamaya başlıyorlar ve aynı zamanda çekiçle de vuruyorlar. Bundan sonra Leonie ve Genevieve hayatını kaybettikten sonra Ufuk, Genevieve'in bacaklarına kesikler atıyorlar. Bu bazı kaynaklara göre, bundan tam olarak emin değiliz ama ikisinin de Genevieve ve Leonie'nin vajinalarını da kesmiş olabilirler ama emin değiliz. Bazı
Yani
kaynaklarda kesmiş.
birikmiş öfke vardı işte çok kötü davranmışlar işte şiddet de görmüşler. O anda tokat atınca evet şey oldular karşılık vermeye çalıştılar ancak göz oymak ve bıçakla kesik atmak biraz farklı bir şey var içlerinde resmen.
Evet, bir şeyler var yani burada. Bu da bazı kaynaklarda yazıyor. Bundan da tam emin değiliz ama Genevieve'in regli kalını Leonie'nin vücuduna da sürmüş olabilirlermiş.
Ay.
Bu da kesin değil. Bu galiba şey, biraz zamanlardan ötürü sanırım bu detayları çok iyi not etmemişler ya da kesin kez emin olabileceğimiz kadar iyi mi not etmemişler bilemiyorum. Bana zamanlardan ötürü gibi geldi. Bundan sonra Leonie ve Genevieve'in eteklerini de kaldırıyorlar. İç çamaşırını çıkarıyorlar. Bacaklarının arkalarını ve kalçalarının derilerini soyuyorlar ve kesiyorlar. Tüm bunlar 2 saat kadar sürüyor.
Bir şey diyeceğim, bunlar planlanmış şeyler mi? Çünkü yani çok planlanmış gibi yani o anlık düşünüp bir yani daha önce yapmış olmalılar yani anlatabildim mi? Deri falan soymak birden aklına gelecek bir şey mi yani anlatabiliyor muyum? Nasıl diyeceğimi bilmiyorum.
Ve şey konusunda iyi bir noktaya parmak bastın. İyi bir noktaya parmak bastın. İyi bir noktaya parmak bastın. Cinayetlerin planlı olmadığını iddia edecekler. Ama hani böyle düşünmeyenler de var. Bunu bilemiyorum. İleride göreceğiz. Ama dediğin gibi plansız cinayetler için fazla şey var. Yani bu bir süreç. 2 saat boyunca bir şeyler yapıp duruyorlar.
Evet.
Dediğim gibi tüm bunlar 2 saat sürüyor. Bundan sonra mutfağa gidip ellerini yıkıyorlar. Evin kapısını kilitliyorlar. Yani kilitliyorlar, bir de şey sürgülüyorlar kapıyı. Bundan sonra da tavan arasındaki odalarına çıkıyorlar. Kapıyı kilitleyip uyuyorlar. Mışıl mışıl uyuyorlar. Aynı zamanda kullandıkları çekiç vardı ya, çekiç.
Hı.
Onu da tavan arasındaki odaya götürmüşler. Masanın yanındaki sehpaya koymuşlar. Kanlı bir şekilde orada duruyor. Bu çekicin üstünde et parçaları falan da var. Bundan sonra akşam oluyor. Hatırlıyor musun? Rene eşi ve kızıyla hani yemekte buluşacaktı.
Hı.
Rene buluşacakları lokantada bekliyor. Ama Leonie ve Genevieve gelmiyor. Uzun bir süre beklemiş. Bundan sonra da Leonie ve Genevieve hani eve gitmişlerdir herhalde diye düşünüp eve gidiyor. Evin tüm ışıkları kapalı. Sadece tavan arasındaki odada bir ışık yanıyor. Kapıyı açmaya çalışıyor Rene ama kapı açılmıyor. Çünkü sürgülemişlerdi ya. Rene eve giremiyor. Eve hırsız girmiş olabileceğini düşünmüş ve polise gitmiş hemen. Bundan sonra polisle birlikte eve geri dönüyor işte. Polis bahçe duvarından tırmanıp arka bahçeye giriyor. Mutfak kapısı var orada, arka kapı. Oradan da mutfağa giriyorlar. Mutfak evin bodrumundaymış. Böyle şey, hani bahçeye çıkan bodrumdan kapı var böyle. O kapıdan içeri giriyorlar. Mutfak katında, yani bodrumda bir şey yok. Polis birinci kata çıkarken Ufuk, şey fenerle bakıyor. Ellerinde fener var bu arada, sadece ışıklar açılmıyor. Hani merdivenin başında yukarıki katta ki, hani birinci kata çıkan merdivenin başında Ufuk, polis bir şey görüyor uzaktan fenerle. Beyaz minik top gibi bir şey, bilye gibi bir şey bu. Feneri ona çevirince de görüyorlar ki bu bir göz.
Ay ben de diyorum top ne? Gözleri çıkardılar demiştin doğru.
Evet. Polis yukarı çıkıyor. Yukarı çıktıkları zaman da bedenlerle karşılaşıyorlar. Leonie ve Genevieve'in yüzleri tanınmayacak bir halde. İçe göçmüşler tamamen ve hani yüz figürleri tamamen kaybolmuş. Hiçbir şey yok yani, sadece aynı işte. Gözleri de çıkarılmış. Etekleri kaldırılmış ve bacakları kesikler içinde, dediğim gibi. Her yerde kan var. Leonie'nin gözleri ufuk. Boynundaki şala yerleştirilmiş. Yani özenle yerleştirilmiş. Genevieve'ninkilerde biri merdivenin başında. Polisin gördüğü göz onundu. Diğeri de vücudunun yanındaymış. Bununla birlikte her yerde, ama her yerde deri ve et parçaları var. Kemik parçaları var. Bunlar kafataslarından, hani kemik parçaları. Ve dişler var.
Ay çok kötü bir sahne ya.
Evet. Polisler Kristen ve Lea'nın da cansız bedenlerini bulacaklarına inanıyorlarmış. Tavan arasına çıkıyorlar, kapı kilitli. Polis kapıyı kırıp içeri girince Kristen ve Lea'yı ufuk yatakta sarılmış uyurken buluyorlar. Mışıl mışıl uyuyorlar. Şimdi
Uyuyorlardı. O gürültüye uyanmamışlar mı?
sanırım yani acaba numara mı yapıyorlardı bilmiyorum da hani uyur
Belki
halde bu.
de.
Şimdi bazı kaynaklar çıplak halde uyuduklarını söylüyor. Bazıları da bornoz giydiklerini söylüyor. Emin değiliz. Evden çıkarılırken fotoğrafları var. Fotoğraflarda üstlerinde bornoz var. Ama yani çıplaklarsa da o bornozu giydirirlerdi. O yüzden bilmiyorum hangisi. Yatağın yanında da dediğim gibi çekiç var. Polis anında anlıyor olayı doğal olarak. Kristin ve Leo Ufuk polise her şeyi hemen anlatıyorlar.
Hemen.
Hemen. İtirafta da yani anlatıyorlar. Diyorlar ki evet biz öldürdük. Ama Ufuk, polis Lea'ya bir soru sorarken, ne sorduğunu bilmiyoruz polisin, sadece bir soru sorarken Kristin Lea'ya bir bakış atmış. Bunu fark ediyorlar. Ve Kristin'in attığı bakış üzerine Lea konuşmayı kesiyor. Ve diyor ki ben aptalım ve sağırım.
Ne? Sağır mısın?
Kendisi aptal dediği için aptal diyorum. Yanlış anlama. Ama öyle diyor. Yani.
Ama sağır olmadığı belli değil mi sonuçta?
Evet, bu bilinen bir gerçek.
Yani polisler de anlamıyor mu zaten sağır olmadığını? Yoksa ilk soruya cevap verirken ben sağırım mı diyor yoksa? Yani ilk soruya cevabında mı veriyor bunu?
Yok, cevaplar veriyor. Ondan sonra birden böyle diyor. Kristin ona bakış
Birden.
attı. Biraz geç galiba ama deniyor.
Hmm.
Hemen tutuklanıyorlar. Benim sana demin anlattığım şekilde anlatıyorlar olayları. Chris'in bir söylemi var Ufuk. Demiş ki, hiçbir pişmanlığım yok ya da başka bir deyişle size herhangi bir pişmanlığım olup olmadığını söyleyemem. Bu başka bir deyişle değil. Bunlar çok iki farklı iki cümle. Ama Kristen bu şekilde dillendiriyor. Onların benim ya da kız kardeşimin derisine sahip olmasındansa benim patronlarımın derisine sahip olmamı yeğlerim. Derisine sahip olmak derken öldürmek anlamında kastediyor. Suçumu planlamadım. Onlara karşı herhangi bir nefretim yok. Ama Madame Lancel'in bana o akşamki yaklaşımını kabul edemezdim.
Yani ama ne değiştik şimdiye kadar da daha önce şiddet göstermişler size.
Yani işte bu son nokta gibi bir şey demeye çalışıyor benim anladığım kadarıyla. Zaten ileride de öyle bir savunmaları da olacak. Ama yani öyle bir diyor ki sanki sadece dövmüşler yani. Çok vahşi bir şekilde öldürmüşsünüz ikisini ve diyor ki Madame Lancel'in bana o akşamki yaklaşımını kabul edemezdim. Bir de şey de enteresan yani. Onlara karşı herhangi bir nefretim yok. Bu bir şey
Yani
değiştirmiyor.
nefretin olmasa nasıl yapabilirsin ki bunu? Yani gözlerini çıkarmışsın, kafasını ezmişsin mi desem artık?
Yani Leonie ve Genevieve'in cenazesine pek çok yerden insanlar gelmiş. Şehir dışından da. 1000'den fazla kişi katılmış cenazeye. Cenazeleri aynı zamanda hani sokaklarda dolaştırılmış Le Mans şehrinde. Cinayetler ülke çapında bayağı ilgi çekmiş. Medyada da bayağı ilgi, hani medyada bayağı ilgi göstermiş davaya. Ve çeşitli tartışmalara da sebebiyet vermiş bu olay. Sınıf ayrılıkları, işçi hakları ve akıl sağlığı konularında tartışmalar yaşanmış. Bayağı tartışmalar yaşanmış ülke çapında. Bu tartışmalara katılan insanlar arasında Ufuk, belki duymuşsundur. Jean-Paul Sartre, hiç duydun mu? Pek tanınan biri değil.
Tanıdık geliyor diyormuşum.
Bir başka pek tanınmayan indi
Az bilinen, az bilinen iyi entelektüeller.
entelektüeller. Dediğim gibi Jean-Paul Sartre var. Simone de Beauvoir var.
Aa.
Aynen. Bu bayağı tartışılmış ya. Ülke çapında hani demişler ki hani genel olarak anladığım kadarıyla da vardıkları sonuç bu cinayetlerin sınıf ayrılığı yüzünden işlendiği olmuş. Entelektüeller böyle bir sonuç çıkarmış buradan. Aynı zamanda pek çok kitabı tiyatro oyununa da ilham olmuş bu cinayetler Ufuk ve kardeşler de. Aralarından en ünlüsü de Jean Genet adında bir oyun yazarı var. Aynı zamanda yazar. Hizmetçiler isimli bir oyun yazıyor. Çok ünlü bu. Şimdi kardeşler ayrı ayrı tutuluyor. İkisi de bu durumdan çok rahatsızmış ve bunu belirtmişler. bazı itirazları olmuş. Ve hani bayağı yalvar yakar görüşmek istiyorlarmış birbirleriyle. Bir kere izin verilmiş görüşmelerine. Kristen Ufuk Lea'ya sarılmış, hani koşarak sarılmış. Lea'nın bluzunun düğmelerini açıp lütfen evet de demiş.
Nasıl ya? O ne demek?
Yani sarıldıklarında işte Kristen Lea'nın bluzunun düğmelerini açmaya başlamış ve lütfen evet de diyormuş. Bunu yaparken.
Evet, az önce de bunu söyledim bırak. Ama yani bu ne demek? Evet de derken neye evet diyecekmiş?
Şimdi yani Kristin sık sık sinir krizi ve çok kötü episodlar geçiriyormuş. O kadar ki kendine zarar verir duruma geldiği için deri ceketi giydirilmiş. 7/24 bu deri ceketiyle duruyormuş. Bunun sebebi de kendi gözlerini oymaya çalışmış. Yani düzenli olarak kendini kaybedecek kadar şiddetli nöbetler yaşıyormuş. Böyle yerlerde yuvarlanmalı, kendini duvarlara çarpmalı. O tarz nöbetler yani. Kristin ve Leanne'ın avukatı akli dengeleri yerinde olmadığını savunuyor. Akli dengelerin yerinde olmadığını savunuyor. Ama pek çok uzman getiriliyor. Kardeşleri incelemeler için doğal olarak. Ve tüm bu uzmanlar iki kardeşin de akli dengesinin yerinde olduğunu söylüyor. Bu yüzden Kristin'in akli dengesi yerinde değil, savunması için rol yapabilmiş olacağına inananlar var. Bilmiyorum, bana rol için fazla geldi. Kendini duvarlara vurabilir misin yani? Bilmiyorum. Ama hani bu bluzun düğmelerini açarken lütfen evet diye yalvarmasının sebebi de ensest var. O yüzden hani akli dengesi yerinde değil. Belki bunu düşünmüştür diyenler var. Ama emin değilim. Yani denersin de bu kadar da rol yapamazsın bence. Yani yerde yuvarlanabilirsin ama kendini duvara vurabilir misin? Bence vuramazsın yani.
Yani yerden yere vurabilir bence insan bu arada ya. Ben bunu demek istiyordum.
Olabilir mi diyorsun? Olabilir vallahi herhalde.
Yani neden olmasın ki? Yapar bence ya. Yani gözlerini oymak derken işte yapacakken işte yine ben şu an tehlikeli sularda yüzüyorum. O yüzden konuşmayayım en iyisi.
Çok hassas konular.
Evet, aynen. Ne diyeceğimi bilmiyorum. O yüzden bence insanlar daha önce böyle bir şey yaptık sanki. Akli dengem yerinde değil diyerekten bir şeyler yaptıkları davalar yaşamadık mı biz ya? Yoksa ben araştırırken mi bir şey okudum acaba?
Bilmem ki bahsetmişizdir belki de yani bu kadar ağırını ben hatırlamıyorum. İşte kendi çünkü koşarak duvarlara vuruyormuş UFO kendini. Ve hani tuğla duvar yani.
Bilmiyorum Burak ya. Orada değildim. Bilmiyorum. Yani ensest konusunda da acaba gerçekten dedikodu değil de gerçek mi diye düşünüyordum bir yandan da arka planda kafamda o çalışıyordu. Gerçekten birlikte oluyor olabilirler gibi geldi bana.
Yani olabilir ama bu işte kardeşleri inceleyen uzmanların dediğine göre birbirlerine karşı romantik ya da cinsel hisler de hissetmiyorlarmış. Öyle de söylüyor bu
Ha,
uzmanlar.
işler tamam o zaman.
Yani öyle demişler ama bazen uzmanlar da kandırılabiliyor bilmiyorum. Özellikle de eski uzmanlar. Şey hatırlıyor musun? Edmund Kemper'ın 15 yaşındayken tüm akıl hastanesinde kandırması mesela yapabiliyorlar yani.
Aynen.
Yani bu kardeşler çok enteresan. Sadece soru işareti.
Ay, o kadar zor ki yorum yapması bu bölümün üzerine. Yani resmen mayınlara basmamak için zıplaya zıplaya konuşuyorum.
Editledikten sonra bölüm 20 dakikaya düşecek.
Muhtemelen öyle olacak gerçekten.
Yani uzmanlar diyor ki adli dengeleri, adli, akıl sağlıkları yerinde. Akıl, böyle mi denir?
Adli dengesi yerinde mi dedin? Ben mi
Bilmiyorum.
yanlış anladım?
Ben de ne dediğimi bilmiyorum. Soğuk terler döküyorum. Çok sıcak ve gerginim. Bölümün başında dediğim gibi sıcakla iyi anlaşmıyorum. Yani uzmanlar diyor ki akli dengeleri yerinde ve birbirlerine karşı romantik ya da cinsel hislerde beslemiyorlar. Mahkeme başlıyor. Mahkemede savunma ailenin mental hastalık geçmişini öne sürüyor. Bunu kanıt olarak gösteriyorlar. Çok fazla intihar eden, akıl hastalarına tutulan ve bilinen mental hastalıklı olan pek çok yakınları varmış. Bayağı fazla. Yani görünce ben de dedim ki o ve bayağı fazla gerçekten. Yani ailede bir şeyler, hani ailede bir mental hastalık geçmişi var tamam bariz. Ama yani bu savunma diyor ki bakın yani mental hastalığı olan akrabaları var. Onlar da olmak zorunda.
Yani bu bir kesinlik değil ama olma olasılığını arttırır, evet.
Yani deniyorlar. Ne diyebilirsin ki? Ellerinde zor bir dava. Yani zor bir... Bu avukatlar zor bir şeyi becermeye çalışıyor. Ne diyebilirsin ki? Kutlarım sadece. Yani deniyorlar. En sonunda mahkeme bittiğinde bu arada mahkemede bayağı haberlerde iyi görüyor. Bu az bilinen indie entelektüellerin tartışmaları devam ediyor bu süre zarfında. Vardıkları sonuçta dediğim gibi genel olarak sınıf ayrılığı. En şey mahkeme bittikten sonra değil, pardon mahkeme sırasında Kristin ve Lea'nın ufuk paylaşılmış psikotik bozukluktan muzdarip olduğuna karar vermişler. Karar veren merci kim bilmiyorum ama böyle bir karara varılmış. paylaşılmış
Yani.
psikotik bozukluktan muzdarip insanlar kendilerini hani dış dünyadan soyutlayan insanlarda sıkça görülebiliyormuş. Hani birden fazla insan olmak zorunda. Birbirleri dışındaki herkesten korkar ve çekinir hale geliyorlarmış. Ve paranoya seviyesinde bir korku ve çekinmeden bahsediyoruz yani. Uyuyor gibi biraz. Kristin ve Lea'ya. Hani şey deyip durdum ya. Kimseyle konuşmuyorlar. Odalarından pek çıkmıyorlar falan.
Evet, aslında uyuyor gibi gerçekten. Bir de bu onca travma sonucu böyle şeyler yaşayan, böyle durumların ortaya çıkması evet olası aslında.
Yani aynı zamanda bu durumda şey de oluyormuş. Genelde gruptaki insanlardan biri daha baskın bir figür oluyormuş. Ve hani o yön gösteren oluyormuş. Bunun da Kristen olduğunu söylüyorlar. Kapanış konuşmalarından sonra Ufuk jürinin karar vermesi 40 dakika sürmüş.
Evet.
Jüri bir karar veriyor. Jüri aynı zamanda bir de şey kendi hani şeyinde sunmuş jüri. Sadece vardıkları sonucu ve Önerdikleri cezayı söylemiyorlar. Diyorlar ki Lea'ya paylaşılmış psikotik bozukluk sebebiyle ablasının etkisi altında kaldığını söylüyorlar. Diyorlar ki Lea'ya bu olmuş. Jüri buna karar veriyor.
Jüri mi karar veriyor? Nasıl yani?
Yani böyle söylemişler karar okurken.
Anlamadım.
Acaba jüride bir hani psikolog ya da psikiyatr falan mı vardı bilmiyorum ama jüri böyle bir kararı vermiş. Diyorlar ki biz böyle olduğunu biliyoruz, bu oldu. yani bu yüzden ablasının etkisinde kaldığından ötürü 10 yıl ceza veriyorlar Lea'ya. Bu ama ağır iş cezası. Hani eskiden şey varmış ya, cezanı ağır iş olarak çekiyorsun. Aynen. Christine ise giyotine idam cezası veriyorlar.
Ups.
Çok iki uçta iki ceza. Yani bilmiyorum. Sinirim
Yani
bozuldu.
ben şeyi anlayamıyorum. Birinin tamam yönetme, birisi cümleyi nasıl kuracağımı bilmiyorum. Birisi yöneten işte daha baskın olan taraf diye karar veriyorlar ya. O tarafın kimdi o baskın olan?
Kristin.
Ha, Kristin'in olduğuna nasıl kanaat getirdiler? Ben onu anlayamadım. Yani belki de Lia'ydı baskın olan ve siz ama Kristin'i öldürüyorsunuz şu anda ve bunun hesabını kim verecek? Böyle bir baskınlığın kararını nasıl verebiliyorsunuz yani?
Bir de şey komikliği için diyorlar ki paylaşılmış psikotik bozukluk sebebiyle hani onun akli dengesi yerinde değil. Adı üstünde paylaşılmış, yani diğer kişinin de akli dengesi yerinde değil. Ama hayır, o ölsün, ona idam. Enteresan yani.
Bir de aynen akli dengesinin yerinde olmadığına karar verip idam vermek biraz garip.
Yani ve sadece 40 dakika. 40 dakika sonra da yani giyotine idam biraz, yani ne bileyim, 2 gün düşünmüş olsalar belki diyeceğim de 40 dakika da. Kristin'in hani Kristin'in Lea'yı etkilediğini de şu yüzden inanıyorlar. Öncelikle hani yakalandıklarında mesela şey vardı ya, Kristin Lea'ya bir bakış atıyor, Lea aptal ve sağırım diyor. Bununla birlikte hani hayatları boyunca böyle işte mesela şey de vardı ya, rahibelerin yazdığı şeyler işte hani ablasının etkisi altında kalıyor falan. Hani biraz emin olmuşlar gibi. Biraz da öyle de gibi de yani Lea'ya karşı sempati beslemişler ama Kristin'e karşı beslememişler. Enteresan.
İşte yani bana pek doğru gelmiyor bu böyle bir karara varmak. Bilmiyorum ellerinde neler vardı falan ama ben çok uzaktan bunu söylemek ne kadar doğru bilemiyorum açıkçası. Ancak yine de neyse tamam.
Yani ama şey idam edilmeyecek Kristin. Bu ceza
Aa.
müebbet hapse çevriliyor.
Aa iyi bari.
Evet. Bunun sebebi akıl sağlığının iyice gerilemesiymiş. Bu yüzden müebbet hapse çevrilmiş idam cezası. Kristin Ufuk hapiste yemek yemeyi reddetmiş. Bu yüzden de 18 Mayıs 1937'de Ren'de tutulduğu akıl hastanesinde hayatını kaybetmiş. Evet. Ölene kadar Lea'ya mektuplar yazmış ama bu mektuplar gönderilmemiş. Ne şey izin vermemiş. Tutulduğu kurum izin vermemiş yollamasını. Leo Ufuk 10 yıl ceza almıştı ya. 8 yılın sonunda iyi halden erken salınmış.
İyi hal.
Yani bu 8 yıl da biraz az yani şimdi yine. Bir de şey de yani bak, Kristin'in mesela idam cezası akıl sağlığı sebebiyle hani müebbete çevrildi, bir akıl hastanesine tutuluyor ya. Ama Lea da hala ağır iş yapıyor.
Yani ikisine de müebbet ver, olsun bitsin bence.
Yani Lea'nın da akıl hastanesine tutulması gerekmez. Gerekmiyor mu bu zaman? Ama hayır, ağır iş yapıyor 8 sene. Tuhaf yani.
Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum.
Bir de
Zamanlar.
yine de yani cinayet işlendi. 8 yıl da biraz bence az. Yani.
Biraz mı?
Ufuk hapisten çıkınca ismini değiştirmiş. Mari yapmış. Soyadını bilmiyoruz ne yaptı. Ve annesiyle Clemence'a tekrar irtibata geçmiş. Birlikte yaşıyorlarmış ve Ufuk Lea tekrar hizmetçi olarak çalışmaya başlamış.
Kimsenin haberi yok herhalde. İsmini değiştirdi diye.
Evet ama yani yine de ne bileyim, gerekli mercilerin buna izin vermemesi gerekmez miydi? Dediğim gibi annesi Clemence'da yaşıyor. Nant'a taşınmışlar, orada yaşıyorlar. Hizmetçiliği ama şey, bir otelde hizmetçi olarak çalışıyormuş. Bir evde değil. Eskisi gibi değil. Hani yatılı olarak da değil. Şimdi Lea'nın ünlü bir röportajı var Ufuk. Bir gazeteyle bir röportaj. Bu röportajdaki bir söylemini vereceğim sana. Hazır mısın? Bu bir de şey ileride yaşlıyken bayağı hani bu röportaj bayağı yaşlıyken yapılıyor. Söylemiş şu şekilde. Odamı olabildiğince temiz tutuyorum ki beni cennetten izleyen kız kardeşim cennette olduğundan eminim bana gülmesin. Ekliyor. Cennette olduğuna eminim. Onun için dua ediyorum. Ölene kadar benimle yaşayan annem için de dua ediyorum. Annesi bu noktada hayatını kaybetmiş. Kristin beni izliyor. Her zaman genç ve güzel kalacak. Eski günlerdeki gibi bana ironiyle gülümsüyor. Korkuyorum, terliyorum. Korku içinde titriyorum, bayılıyorum.
Anlıyorum.
Ben bu söylemden ne çıkarmam gerektiğini tam olarak anlayamadım. Ve bu yüzden de bu bölümde yer vermek istedim bu söyleme. Korkuyorum, terliyorum, korku içinde titriyorum, bayılıyorum. Enteresan. Aynı zamanda şey de belirtmiş. Emekli olduğu zaman rahibe olmak istiyormuş. Bunu da belirtmiş. Şimdi Lea resmi olarak 1982 yılında hayatını kaybediyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. 2000 yılında cinayetler ve kardeşi hakkında bir film çeken bir yönetmen iddia ediyor bunu. Ona göre Lea bir bakım evindeymiş. Ve hani onunla bu bakım evinde röportaj yapmış film için 2000 yılında. Ama resmi olarak 1982 yılında hayatını kaybetmiş Lea. Ve bu yönetmen diyor ki 2001 yılında da öldü o bakım evinde. Bakım evinde olmasının sebebi de bu kadının şey birkaç felç geçirmiş. Yüzünün bir kısmı zaten felçliymiş. Bu yüzden bakım evindeymiş. Hangisi doğrusu bilmiyorum. Ama yani iki tane ölüm şeyi olması elimizde enteresan. Hani mezarında yazan mesela 1982. 1982 tarihli bir mezar var. Dediğim gibi dava hakkında ve kardeşler hakkında çok fazla kitap var, oyun var, bayağı fazla var. Çok ünlü bu, bayağı ünlü. Hem Fransa'da hem tüm dünyada. Bölüm bu kadardı. Burada bitiyor. Papen kardeşler bu kadardı Ufuk.
Çok garipti.
Evet.
Çok garipti.
Ben Leanne'ın röportajındaki şeye geri dönelim bir saniye Ufuk. Bunlar
Dönelim.
ne demek? Bak, ne demek? Eski günlerdeki gibi bana ironiyle gülümsüyor. Bu ne demek? Eski günlerde sana neden ironiyle gülümserdi?
Yani çok yakınlardı falan birbirleriyle best friend oldukları için bir şey var aralarında işte anladın mı?
Enteresan. Yani hani üç kardeşin ablaları Emilia da vardı hatırlıyorsun. Üç kardeş birbirlerinden başka kimsesi olmamış hayatlarında. Bunu zaten anlamıştık aşağı yukarı. Ama yani hani çok yakın
Emilia'ya
olmaları gayet normal. Ama yani
ne olmuştu?
Emilia rahibe olmuştu. Sonra ailesiyle iletişim kesmişti. Bir daha ondan bir şey duymadık.
Bunlardan falan haberi olmuştur herhalde ama.
Yani olmuştu kesin de herhalde bir açıklamada falan bulunmadı.
Benim diyecek hiçbir şeyim yok bu bölüme dair. Zaten bazı zor şartlar altında kaydettiğimiz için
Evet.
sabahın şu anda 5'i olduğu için diyormuşum. pek de diyecek bir şeyim yok. Eğer eklemek istediğim bir şey varsa üzerine konuşalım.
Tamam,
Yoksa
sana bir
kapatayım.
sorum var.
Evet, var, dinliyorum.
Sartre Beauvoir'a katılıyor musun? Sence de bu cinayetler Fransa'daki sınıf farklılıkları yüzünden mi? Onlara katılıyor musun Ufuk?
Bana kalırsa şimdi şöyle, Fransa'da o dönemde ya da dünyada genel olarak bir sınıf ayrımı ve sınıf şeyi vardır, sorunu vardır. Ancak bu cinayetler sınıf ayrımının olmadığı koşullarda da günümüzde gerçekleşiyor açıkçası. O yüzden hem haklı olabilir hem de bundan bağımsız da olabilir. Ne dedim ben? Öyle.
Ha bir de ben şey ekleyecektim. Dinleyeceğimiz konuştu, karar verildi. Bible John şey, Peter Tobin.
Evet, aynen. Ben Peter Tobin olduğunu düşünüyorum kesinlikle ve Murder Cafe'nin resmi beyan olarak ben Peter Tobin'i hedef gösteriyorum. kesinlikle o. Bir önceki bölümümüzün katilini bulduk.
Yarın bir şeyle birlikte duyuracağız bunu dünyaya. O şeyin adı neydi Ufuk?
Neyle?
İşte oturuyorsun ya masaya. Kameralar, gazeteciler geliyor.
Ha,
Ne?
basın toplantısı mı?
Basın açıklaması.
Basın açıklaması.
Yarın resmi basın açıklamasıyla fikrimizi dünyaya duyuracağız.
Evet, bütün ben şeylere mail attım bütün herkese. Sen peki ne düşünüyorsun? Sınıf çatışmasından kaynaklı olan bir cinayet midir sence?
Yani bence bu davada bir hani o motif de var ama ben şöyle düşünüyorum. Günümüzde de aynı şekilde bu tarz cinayetler işlenebilirdi. Çünkü bence buradaki asıl hani nokta kardeşlerin travmatik geçmişi, travmadan gelmeleri ve hani gereken yardımı almamalarıydı.
Yani aynen, ben de bunu demeye çalışmıştım, gerçekten öyle. Ama şöyle, şu anda günümüzde yaşanıyor olması, böyle cinayetlerin günümüzde de yine aynı şekilde sınıf ayrılığı olmadığını söyleyebilir miyiz ki şu an günümüzdeki dünyada? Pek söyleyemeyiz aslında. Ama bence bu olay bundan biraz bağımsız ve tamamen travmalar ve kişinin o kişi olmasıyla ilgili. Bana kalırsa.
Yani çünkü bir de benim aklıma ne geliyor biliyor musun? Aynı zamanlarda geçen başka cinayetler de var mesela ve bariz bir şekilde işte sınıf atlama arzusu yüzünden olan bir cinayet geliyor mesela şu an benim aklıma. Onda bu temayı görüyorsun, ana motifin bu olduğunu. Ama bu cinayetlerde bence ana motif bu değildi. Bence buradaki ana hani dikkat edilmesi gereken nokta bana daha çok akıl sağlığı gibi geliyor.
Eğer sınıf çatışmasından dolayı kaynaklanan bir cinayet olsaydı, eğer hiç şey yok mu dünyada o dönemlerde ya da günümüzde sınıf tabakasının, hiyerarşinin en üst tabakalarında olan insanlar cinayet işlemiyor mu? Yani buradan bunu mu çıkarmalıyız? İşliyor ama, yani anladın mı?
İşte sanırım hani şeye değinmeye çalışmışlar. Onlar işte bu ciddi bir öfke ve şiddet var ya. Zengin hayatı iyi olan insanlara karşı bu yüzden ciddi bir şiddet, öfke besliyorlar. Sınıf ayrılıkları, imkansızlıklar yüzünden gibi bir çıkarımda bulunmuşlar. Belki ama bence ana motif kesinlikle bu değil yani. Çünkü bu kardeşlerin ihtiyaç duyduğu hani yardımı alabildiği bir dünyada yaşasaydık belki bu cinayet işlenmezdi yani. O yüzden bilemiyorum.
Aynen, yan etki olarak, yan motif olarak sınıf çatışması ve bu öfke olabilir, kesinlikle olabilir. Mantıklı da, ama kesinlikle ana motif değil, bence de katılıyorum.
Evet, bizim resmi tutumumuz da bu şekilde. Sart ve Bobo'ya katılmıyoruz. Bu kadar.
zaten bu yüzden az biliniyorlar.
Evet. Bu yüzden akademide tırmanamamışlar, henüz de çıkamamışlar. Bir sebebi varmış. Yani ben hiç duymadım. Sart, Bobo, kim bu insanlar? Yani gelmişler, fikir belirtmişler. Boş boş ün peşindeler. İşte Cloud Chaser, bunlar Ufuk, başka açıklaması olamaz.
Gerçekten. Evet. Benim başka ekleyecek bir şeyim yok. Kapatmak istersen kapatıyorum ben. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu da böyle bir bölüm oldu. Biraz gerçekten bocaladık. Umarım dinlemekten keyif almışsınızdır. Bizi takip ederseniz seviniriz. Discord'umuza katılabilirsiniz. Bizi Patreon'dan destekleyebilirsiniz. Bütün linklerimizi dinlediğiniz platformun altındaki tek bir linkten ulaşabilirsiniz. Bu kadar sanırım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.
Bay bay. Bu bozukluktan muzdarip insanlar kendilerini dış dünyadan soyutlayan gruplardı. Evet, bir dakika.
Anlıyorum canım.
Ebele ebele unga bunga. Sana iğrenç bir kayıt veriyorum Ufuk. Editlemen 5 saat sürecek.
Evet.